Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a davette çalışma ilkelerimizi belirleyecek, Müslüman olarak şahsiyetimizi oluşturacak ayetlerden birini dinlemiştik. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ayetini. İnsanlara güzel sözler söylemek mecburiyetinde olduğumuzu belirleyen bir kanun olarak öğrenmiştik. Bugün 3 ayet daha ilave edeceğiz. Bakara suresinden, Kıyame suresinden ve Hucurat suresinden 3 ayet okuyacağız. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Birinci ayet. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. Kıyamet suresinden ikinci ayetimiz. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ. Üçüncü ayetimiz Hucurat suresinden. Önce bu ayetlerin, uzun ayetlerin veya anlam bütünlüğü olan bir ayet grubunun içerisinde bir parça olduğunu söylememiz lazım. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Biraz sonra göreceğiz inşallah. Talakla ilgili hükmü beyan eden ayetlerden birinin parçasıdır. Ama genel olarak biz bir çelişki veya Rabbimizin hükmünün ters anlaşılma nedeni gibi bir şey olmadıkça, bir surenin bir ayetini de alıp kullanırız, bir ayetin bir parçasını da alıp kullanabiliriz. Yer yer ulema bir ayetin bir kelimesini bile bir konu için istidlal etmiş, yani kanun koymada veyahut da bir hüküm belirtmede kaynak olarak kullanmışlardır. Kullanabiliriz. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ayeti davetçiyi ilgilendiriyor. Türkçesi ne ayetin? وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Aranızdaki fazileti unutmayın. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Aranızdaki fazileti unutmayın. Fazilete döneceğim. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah yaptıklarınızın görenidir. Eğer siz aranızdaki fazileti unutuyorsanız, Allah bunu görüyor, haberiniz olsun. Unutmuyorsanız, birbirinize faziletle muamele ediyorsanız, bunu da görüyor Allah. Her şeyi gören bir Rabbiniz var. Bu kadar gören bir Allah'ın kulları olarak, yaptığınız işlerin iyi veya kötü Allah'ın kontrolünde olduğunu unutmayın. Fazilet nedir peki? Fazilet çok manalara geliyor. Bildiğimiz bir Türkçe'de de kullanılan bir kelime. Erdem kelimesi de bunun karşılığı. Erdem. Ama şu anlama bu anlama diye uzun uzun düşünmektense, bu وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, aranızdaki fazileti unutmayın ayetini, aranızdaki insanlığı unutmayın diye tercüme edebiliriz. Aranızdaki insanlığı unutmayın. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, aranızdaki insanlığı unutmayın. Allah'a davette bunu nerede kullanacağız? Ya da nasıl bize lazım olacak sorusuna cevap verirken arkadaşlar, ayetin aslına dönebiliriz. Elinizdeki ikinci kağıtta ayetin bütünü var. Rabbimiz Bakara suresinin bu ayetinde 237. ayet, değil mi, Bakara suresinde ne buyuruyor? وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ben konuyu açayım size. Talak, erkeğin kadını boşaması demektir. Boşamak ne demek? Nikah akdi ile bir araya gelmek demektir. Kadın ve erkek nikah denen bir sözleşme ile bir araya gelirler. Sonra bu birliktelik başarılı olamazsa erkek bu nikahı sonlandırır. Buna şeriat lisanımızda talak deniyor. Kur'an-ı Kerim'de sure ismidir de aynı zamanda. Davetçileri en çok sarsacak müstakbel konulardan biri aile huzuru konusudur. Talak da davetçi isen, insanlara din, Allah, şeriat anlatıyorsan, muhakkak bu işe yardım et diye karşına çıkacak konulardan birisidir. O sebeple bu ayet hem وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ emrinden dolayı davetçiyi ilgilendiriyor, hem de talak konusunun şöyle bir nebze zihinlerimize girmesi açısından ilgilendiriyor. Talak ne demekti? Erkeğin kadını boşayıp nikahı sonlandırması demek. Bu ayet talak çeşitlerinden birini anlatıyor. Hangi çeşidi anlatıyor? Normalde talak deyince biz evlendiler, 6 ay sonra o annesine giderken ben senin annene gelmek istemiyorum dedi. Vay benim anneme gelmezsin dedi. Hadi git babanın evine o zaman dedi. Kovdu. Klasik bir Anadolu türü boşama nedeni. Fakat bazen de nikah kıyılır, akit yapılır eşler arasında. Fakat henüz gerdek gecesi olmadan, yani karı koca olmadan onlar, nikah var ama karı koca olmamışlar henüz. Erkek böyle bir durumda boşar. Şimdi boşamayı ikiye ayırdık. Gerdek görmeden önceki boşama, gerdek gördükten sonraki boşama. İkisi de boşama. Ama birinde kadın kadınlığını erkeğe vermiştir. Nikah %100 gerçekleşmiş, pratik olmuştur nikah. Ve erkek buna rağmen boşuyordur. Bir de nikah var, nikahın pratiği olan karı kocalık yok ortada. Yani yetki belgen var, dükkan açmamışsın henüz gibi. Buna rağmen boşuyorsun. Her iki boşama da boşamadır. Ama fıkıh açısından bu boşamalarda boşama sayısı açısından bir fark var. Gerdekten önce yapılan boşamada boşamanın bain talak olup olmaması var. Bunlar fıkıh konusu, derin girmeyeyim. Talak eğer gerdek gecesinden, karı kocalıktan sonra gerçekleşmişse onun bir çeşidi var. Bir konu da talak eğer karı kocalıktan önce gerçekleşirse, bu talakta kadının erkekten alması gereken mehir vardır. Mehir nedir? Kadın evlenme karşılığı, bekaretini veya kadınlığını erkeğe vermesinin karşılığında bir onur ödülü alır erkekten. 100 dolar, 500 dolar, 1000 lira neyse. Kadının bir sınırı yoktur. Mesela 4 milyon dolar isteyebilir mehir. Bulursa akılsız bir erkek alır. 4 milyon dolardan mehir verirsen nasıl hayat yaşayacaksın? 4 dolar da alabilir. Allah kadını %100 serbest bırakmıştır. Ve birilerinin şu kadar iste deme hakkı da yoktur. Ne kadar istiyorsa kadın o kadarını alır. Ne kadar istiyor? 100. 100 alır. 1000. 1000 alır. Yapacak hiçbir şeyi yok. Verirse erkek alır ama. Erkek böyle bir sözü verdiğinde, tamam 1000 lira sana mehir vereceğim dediğinde, kadın erkeğin açtığı eve gelince o parayı alır. Almasa ben babamın evine gidiyorum diyebilir. Hakkı bu. Böyle bir izni var şeriatımızın. Ama erkek bunu sana 6 ay sonra vereyim, 5 sene sonra vereyim dese, kabul etse kadın, bir sıkıntı yok. Ama erkek tıpkı çek yazmış gibidir. Kadın mahkemeye verip bu parayı tıpış tıpış alır. Daha sonra Anadolu'da yaptığı gibi erkeklerin davetçi olarak karşınıza çıkacaktır bu muhakkak. Siz de öyle yapar mısınız bilmiyorum. Sakın yapmayın. Ne istiyorsun? 250 gram altın. Ulan 250 gram altın kaç para yapıyor biliyor musun? Olsun yaz. 200, helal olsun bu kıza. 250 gram altın nedir ya? Helal olsun, tamam. Ne zaman vereceğim bunu? Ya kaçmadık ya la. İyi tamam, ona da tamam. Neyse, getirir 250 gram altını verirler kadına. Ondan sonra erkek düğünden sonra sıkışır. Taksitleri, düğün masrafları filan, düğün takısını bir çuval dolar zannediyordu. Kimsenin 5 lira 10 lira takmışlar. Bir sürü 5 kuruş da para toplayamamış düğünde. Şey hanım, bu senin mehir altınları vardı ya, onları bozduralım da borçları ödeyelim ya, haciz gelecek bize. Kadın ne yapması gerekiyor şeriata göre? Bana ne demesi gerekiyor. Çünkü kadın bütçesinden erkeğe destek olmak zorunda değil şeriatımıza göre. Fakat Anadolu erkeği ne yapar? Bunu ben keyfim için mi harcadım? Düğün yaptık beraber. Ben sana sonra yaparım onları der. Alır bileziklerini kadının, götürür kuyumcu. O sonra kıyamete kalır genelde. Anadolu'da usul böyledir ve bu da erkekliktir. Ama İslam'ın dışındaki erkekliktir bu. Müslüman erkek böyle yapmaz. Gider başkasından borç alır ama hanımına verdiği mehir, sadaka veya neyse, sadak neyse, ona tenezzül etmez Müslüman erkek. Onurlu bir erkek bunu yapmaz. Yapmamalı. Davetçi olarak da bunu yapmayın. Ama insanlara evlilik anlatırken de şeriatın bu olduğunu anlatın. Her halükarda bir mehir borcu vardır erkeğin. Şimdi kadını boşadığın zaman, eğer karı koca olduktan sonra boşarsan, karı kocalık ne demek? Kapıyı kapattın, kilitledin arkadan, eve geldin, baş başa kaldın. Bu karı kocalıktır. Bitti. Sen uyuşuktun, tembeldin, boş oturdun, böyle bir şey yok. Kapatmasaydınız kapıyı. Kapıyı kapatmak demek, karı koca oldun demektir. Bir tanesinde hastalık vardı da, oldu, olmadı, armuttu, elmaydı, onlar ayrı şeyler. Şimdi bu kadar bekarın ortasında da çok doğru değil bunları konuşmak. Onun için ben davetçi taktiklerinden birini öğreteyim size. Yani bekarların ortasında, aç kedinin önünde ciğeri konuşur gibi, bekarların ortasında bunu çok da uygun bir şekilde konuşmamak gerekiyor. Ama hüküm olarak bu hüküm böyledir. Kadın kapıyı kapattın, içeride kaldınız sabaha kadar baş başa, şeriat sizi ne kabul ediyor? Siz karı koca oldunuz diyor. Bu karı koca olduktan sonra boşama gerçekleşirse mehri olduğu gibi alır kadın. 1000 dolar 1000 dolar. 10 trilyon 10 trilyon. Apartmanın hepsini söz vermişsin, hepsini. Hadi babasının evine gönderirken tapu belgelerini de eline verip gönderirsin. En son alır kadın. Mahkemeye verir, şeriat mahkemesine verir, alır. Eğer karı kocalık olmadan bir talak söz konusu olduysa, ayet onu açıklıyor işte. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ Onları boşarsanız, مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ Henüz onlarla karı koca olmadan, onlara el değdirmeden boşarsanız, وَقَدْ فَرَلْتُمْ لَهُنَّ فَر۪يضَةً Onların mehirlerini de belirlediyseniz, ki belirlemişsinizdir, 1000 demişsinizdir, فَنِصْفُ مَا فَرَلْتُمْ O konuştuğunuz mehrin yarısını verin. Yarısını verin. Ne demiştik? Ben senin karı koca olman, nikah kıyman karşılığında 1000 lira mehir vereceğim demiştim. Bu gerdek gecesinden sonra oldu mu tam tahsil edilecekti. Gerdek gecesi olmadan tahsil edilince فَنِصْفُ مَا فَرَلْتُمْ Koyduğunuz mehrin yarısıdır hakkı kadının. Yarısı. Demek ki nikahtan önceki şeylerin hiçbir kıymeti yok zaten. Nikahtan önce asıp kesmiştin. Evlenelim, sana 7 tane plaza yapacağım, 20 tane araba alacağım. Bunlar nişan palavrası. Çikolata gibi şeyler bunlar. Yedi gitti, afiyet olsun. Nikah akdinde konuşulan şey ciddidir. Nikah akdinde mehir olarak ne konuşmuştunuz? Eğer gerdekten önce olursa فَنِصْفُ مَا فَرَلْتُمْ Yarısını verin Allah-u Teala. فَنِصْفُ مَا فَرَلْتُمْ اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ Kadınlar istemiyorum lan senin yarım mehrinde lazım değil derse اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَد۪ي عُقْدَةُ النِّكَاهِ Ya da erkek tamamını verdim ya ne git yeter git babanın evine senin hepsi senin olsun diyebilir. Yani aranızda kadın veya erkek mehrin yarısıydı fazlasıydı konuşma yerine tamam ya önemli değil al gitsin ya da o da kalsın gitsin derseniz en ya'fu affetmek bizim Türkçe'de kabahati örtmek diyoruz ama ayetteki affetmek vazgeçmek demek. Vazgeçerseniz zaten affetmek de o günahtan Allah ne yapıyor vazgeçiyor. Böyle bir şey yaparsanız olabilir. وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Eğer siz erkek veya kadın, hele özellikle erkekler, boş ver gerisi de kalsın derseniz, takvaya daha uygun olur bu. Ayet bu. Ama bitmeden ayet ne diyor? وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki insanlığı unutmayın ha. Kadın olarak, ey kadın, sen unutma. Sana bir sürü yağ yakmıştı Züleyha'cığım, canım, sana hayatımı vereceğim bir şeyler. Palavralar ne güzeldi işte onlar. Erkek bey sen de unutma. Ne kadar güzel kadın diyordun. Seni mutlu etmişti. Nişanda tören yapmıştınız. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ İnsanlığı unutmayın bu arada. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Bu boşanma esnasında ne yapıyorsunuz? Allah bunu görüyor, haberiniz olsun. 3 gün önce dünya kraliçesi yok Belkıs'tan daha güzel bir kadındı. Şimdi babasının evine gönderirken yeryüzünün en çirkin kadını oldu. Baş belası oldu. Dün koca Yusuf'tan daha pehlivan bir adamdı. Uyuz adam oldu şimdi. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki insanlığı unutmayın. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah yaptığınız şeyleri görüyor. İster unutun, ister unutmayın. Ayet bu. Bu arada bize lazım malzemelerden biridir diye talak konusunu da şöyle %1 denecek kadar bir köşesinden girdik. Talak çok yorucu bir konudur. Çünkü çok karşılaşılıyor. İçimde bir kötü söz var. Onu söylemeden rahat edemeyeceğim. Toplumda çok talak gerçekleşiyor. Ve bundan çok üzülüyoruz. Keşke böyle olsa. Hep talak olsa. Bir de olmuş da sahiplerinin haberi olmayan talaklar var bir yığın. Talak yapmış adam Tamam. Bayağı yapmış hem de. Ondan sonra da birbirimizi affettik diyor. Tekrar karı koca olduk diyor. Birbirlerini affetmişler. 3 sene hasretine dayanamadık. Birbirimizi affettik diyor. Halbuki talak demek buğdayı un yaptık demek. Bir daha ondan buğday olmaz, tohum olmaz o. Talak bu demek. 1, 2, 3, 7, 8 yani bu rakamlara takılmanın gereği yok. Onun için talak çok riskli bir konudur. Şöyle Ebu Hanife'nin idrakine göre bir incelense evler, la ilahe illallah deyip kaçmaktan başka çare bulunmaz. Boş boğazlı erkekler yüzünden, sabırsız erkekler yüzünden, evliliği cihat bilmeyen kadınlar yüzünden, ya da cihadı börek yemekten ibaret zannedenler yüzünden. Her halükarda davetçiler olarak bu talak konusunu unutmayın. Talak konusunda ciddi bilginiz olması lazım. Davetçi Allah'a davet eder derken sadece namaz kıl demek davetçilik değildir ki, insanların başının belası olan şeyleri de çözmen lazım senin. Evlenin, evlenin diye teşvik edeceksin. Evlenecek insanlar, şimdi boşanıyoruz, gel bakalım hoca diyecekler sana. Yok ya, o işlere ben bakmıyorum, müftülüğe gidin mi diyeceksin. Arkadaşlar, bu neye benzer biliyor musun? Buzdolabı satıyor bir mağaza. Değil mi? A isimli bir markadan buzdolabı alıyor. Ya da elektrik süpürgesi alıyor. Eve gidiyor, 3 gün sonra bozuluyor. Ne yapıyor? O markanın servisini arıyor. Sizin makineyi aldım, çalışmıyor, gelin yapın bunu diyor. Servis garantisi vermeyenden kimse bir şey almıyor. Öyle mi değil mi? Öyle değil mi? Öyle. Dine hizmet de budur. Evlenin, evlenin diyorsun. Ya kardeş, evlendik ama başımız belaya geliyor. O işlere ben bakmıyorum. Azrail aleyhisselam haber verin, gelsin düzelsin. Diyemezsin. Servisli bilgi vereceksin. Servis sunacaksın insanlara. Davetçisin sen kardeşim. Namaz kılın. Kılın, kılın, kılın. Cehenneme girersiniz dedin. Kıldık. Ya ben 8 rekat kılmışım övleyi dedi. Sev secdeyi, kaza yapmayı da öğreteceksin. Namazın servisleri var değil mi? Arıza yapınca namazda servisi çağırıyorsun. Sev secde yaptırıyor. Olmadı diyor. Adam geldi. Nasreddin Hoca'ya demişler ki, ya hoca demişler, kış oluyor millet soğuktan şikayet eder, yaz olur sıcaktan şikayet eder. Yani hikmeti nedir bunu soracaklar. O da bakmış cevap veremeyecek. Bahardan şikayet eden var mı demiş. Yok demiş de, tamam baharda yaşayın siz de demiş. Şimdi namazı anlattın adamlara. Geldi sana dedi ki, ya hoca efendi ben dedi namaz kılıyordum. 5. rekata kalktım, ne yapacağımı şaşırdım. E 4 kılandan şikayet var mı? 4 kılsaydın diyemezsin. Tarif edeceksin ona. Secdeye gittin mi o arada? 5. rekatın secdesine gittin mi, gitmedin mi? Ne zaman geri döndün? Ettehiyyatü'ye oturmuş muydun, oturmamış mıydın? Bunların hepsini soracaksın. E ben bilmiyorum. Yok canım, öyle bir şey olmaz. Sen bilmiyorsun, bilmem ben. Hem davetçi olacaksın, hem namaz ahkamını bilmeyeceksin. Ben de seni bilmem o zaman. Öyle olmaz. Evet, talak konusunu bir kenara koyduk. Şu anda konumuz değil. Ama biz talak ayetinde geçtiği için وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, aranızdaki insanlığı unutmayın. İnsansınız, birbirinize gülüyordunuz dün. İnsansınız, birbirinize alaka gösteriyordunuz. Bunu unutmayın. Demek ki ayet kanun koyuyor. Müslüman insanlığından taviz vermez. Karşısındaki kafir bile olsa. İnsanlık bir kalitenin simgesidir. Kalitenin adıdır. Müslümanlık insanlık arazisinde büyür. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Evlilikte, akrabalıkta, hısımlıkta, iş arkadaşlığında, talebe arkadaşlığında, birbirine iyilik yapmada insanlar, hiçbirinde insan asla karşılıklı insani ilişkileri unutmamalı. unuttuğu zaman bu insanlık adına bir kayıptır. İnsanlığın kaybettiği yerde İslam kazanamaz. İslam kazanamaz. Bilhassa davetçi arkadaşlar. Burada çok önemli bir nokta. Bu ayeti niye aldım? Onun için söylüyorum. Davetçilerin mesela Mısır'da Firavun düzeninin zulmünden çekinip tedbir alıp davet etmesi lazım mı diye sorsun. Herhalde lan bulunduğun ülkede kanunlara dikkat edeceksin. Zulmeder mi etmez mi? Elbette. Bakın bana göre yarım asra yaklaşan benden ve babamdan edindiğim tecrübelere binaen söylüyorum. Yarım asra yaklaşan bir tecrübedir bu. Davetçinin İnönü döneminde hocalık yapmasıyla, davet yapmasıyla şu anlatacağım örnek arasında bana göre fark yoktur. Herkesin kanaati değişik olabilir bu konuda. Davetçisin, adın hocadır. Bilhassa Anadolu kültürlü yerlerde seni böyle bir karşılarlar ki oğlunu adam öyle karşılamaz. Ve muhakkak yemek yedirirler. 5 senedir onun evinde kurulmayan sofrayı senin için kurar. Çıkarken de hoca efendi şu gömleği size vermek istiyorum der. Ya bu gömlek bana olmaz. Ben bir gözümden çıktı. Gözünü seveyim hocam. Allah rızası için. Ulan almasan dayak yiyeceksin gibi gömleği de alırsın. Kazara hoca efendi, davetçi. Maşallah bu fasulyeyi ne güzel yapmışsınız. Ay Allah razı olsun. Eline sağlık yenge hanımın demeye görsün. Haftada bir o fasulye ona gelir artık. Hoca bunu beğendi. Halbuki nezaketen senin orada güzel olmuş fasulye, teşekkür ederim dedin ya. O kadına gider hemen der ki hoca çok beğendi senin fasulyeyi. Tamam mı? Haftada bir hocaya o fasulyeden bir yapalım. Ayda bir yapalım. Fasulye biraz zor taşınır bir şeydir de diyelim ki börek ne güzel olmuş yahu siz. Maşallah bu maydanoz bunun içine mübarek hurma gibi olmuş sanki. Tamam, o börekten paketlenip gelirsen artık. Bu sünnete uygun mu? Sünnete uygun bir hareket. Çünkü mümin, mümine ikram eder. At'imut ta'am diyor hadis-i şerif. Yemek yedirin diyor. Peygamberin vekili, davetçi. Elbette yedireceksin. Yediğin yemeğe teşekkür. Vallahi açtım da yedim yani. Yenecek yemek değildi bunlar. Diyecek halin yok herhalde. Hatta beğenmesen bile maşallah maşallah midem ağrıyor diye yemedim ama çok güzel demek zorundasın. Hatta yani davetçiler genelde hoca efendiler göbekli olurlar. Düzensiz yemek yerler çünkü. Ben öğlende yemiştim diyemesin. Ya hocam Allah'a seversen dedik namazdan sonra hocayı bir çağıralım. Seni çağırırlar. 3., 4. yemeği yemek zorundasın. Hafif yemedin mi? Hoca kibirlendi bizim yemeği yemedi. Diyecekler. Belli bir şey bu. Çünkü insanların ellerindeki en büyük koz sana bir şey ikram etmeleridir. O onların silahıdır. Sen onlara gayipten bir cennet ikram ediyorsun. Onlar sana tabakta fasulye ikram ediyorlar. Bunu koz olarak kullanırlar. Kullanmak isterler. Sonra arkadaşlar İnönü döneminde hocalık yapmakla eş değerde bir sıkıntıdan söz ediyorum. O adama sen sigarayı bırakman gerekir diyemiyorsun bir daha. O adam 6 ay sonra gelir. Hocam, bizim iş ortağıyla bir sorun oldu. Dedik hocaya soralım, şeriatın kestiği parmak acımaz. Vallahi ne emredersen hocam hazırım. Getireyim mi? Getir tabii lan. Bir bakarsın adam haksız. Sana yemek yediren haksız. Şimdi gözünü kapatıp Allah'tan korkmamışsın, bu adama zulmetmişsin dediğin zaman adam, hocam yanlış anlamadınız değil mi beni? Yani biz seninle yemek yemiş adamız. Meğer adam senden sana gelmeden önce 50 yerde söylemiştir ona. Hoca öyle biz haftada bir yemek yeriz. Haftada bir dediği 10 senede bir defa olmuş ama onun haftası gelmiştir. Mesela salı günü yedirdi ya sana. 10 senedir her salı yediriyordur o. Öyle hayal ediyor. Çağırdık da gelmiyor hoca. Yoksa biz hazırız. O yemeğin faturasını ister o adam. Taviz olarak. Hocalığın en çetin işlerinden biri budur. O evde bir boşanma vakası olmaya görsün, talak vakası, karısıyla kavga etmeye görsün, sen otomatik o adamın avukatısın zaten. Öyle bilir o. Kazara adama ters çizdin mi, artık sen ölümlerden ölüm beğen. Mezheplerden mezhep beğen. Şii misin? Vahabi misin? Neysen artık. O arada, vallahi ben onun abdest sıkıldırdığından bile şüphe ediyorum. Hiç abdest alırken görmedim adamı. Halbuki aynı adam, bu hoca Allah dostu biliyor mu? Hep biz bununla geziyoruz. Hiç abdest aldığını görmüyorum. Demek adam dünya nimetleri ilgisi yok ki abdesti bozacak bir şey olmuyor adamda. 3 ay önce öyle diyordu. Ona yan çizince sen, bu adam abdestsiz kılıyor mu? Görme, hiç abdest aldığını görmedim diyor. O zaman da abdest aldığını görmedim diyordu. Takva olduğunu göstermek için. Şimdi de öyle diyor. İnsanlarla ilişki arkadaşlar, peygamber de olsam böyledir. Ama Rauf ve Rahim bir peygamber oldun mu sallallahu aleyhi ve sellem? Tabi idare ediyorsun. Davetçinin böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Ben size gitmeyin insanların yemeğine diyemem. Bu sefer donuk davetçi olursun. Yemekler, çaylar, sohbetler belli disiplinle gidilmesi gereken yerlerdir. Başka türlü toplumla yüz göz olamıyorsun. Gelin yemeksiz, çaysız yere gelin diyemiyorsun. Gelmezler. Ama gidip de 7 senedir aç gezen bir Afrikalılı gibi de sofraya oturmazsın. Belli bir disiplin olur. Yeri gelince inşallah davete ve katılımlara nasıl gitmek gerekir, bunu izah edeceğiz. Ancak وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ayetinden biz buraya geldik. Aranızdaki iyilikleri unutmayın diyor. Davetçinin işte dar boğaz olduğu yer burasıdır. 10 senedir aynı vakıfta gidip yemek yiyor adamla. Şimdi cepheleşmeye başladılar. Oğlan zaten tansiyonum yükselmişti o adamın yediklerinden dolayı. Edepsiz herif, kim bilir ne katıyordu lan bize verdiği şeylere demez mümin. Allah razı olsun. 10 sene bizi yedirdi içirdi. Beraber yedik ama şimdi ayrı düştük deyip faziletleri inkar etmemek lazım. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Mümin kalitesi budur arkadaşlar. Burada hiç unutmamanız gereken, belki de hayat boyu en ciddi rehberlerinizden birini zikredeyim arkadaşlar. Karşımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve Bedir savaşını düşünün. Hatırlayıverin Bedir muharebesini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed adına ilk savaşa girdi. Müşriklerden 72 kişi geberdi. Tabi müşrikler başta Ebu Cehil olmak üzere bu zayiatı beklemiyorlardı. Yıkım oldu onlar için. Atın leşlerini kuyuya buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ashab-ı kiram, yani başka bir şey yapacağız mı gibi baktılar. Esirler bu arada yakalandı. Esirler kimler? Müşrikler, geri A takımı. Bir yandan büyük zayiat verdiler, bir yandan da ağır toplar hep esir düştüler. Medine'ye dönerken arkadaşlar çok önemli. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tefsir ediliyor şimdi. Zaten Kur'an'ın en büyük müfessiri Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Hem sözleriyle hem hayatıyla. Burada hayatıyla. Şimdi zincirlenmiş diyelim, iple bağlanmış müşrikler Medine'ye getiriliyor. Esir müşrikler Bedir'de. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, El-Mut'im İbni Adi sağ olsaydı, bana da rica etseydi, bu pislikleri serbest bırakardım buyurmuş. El-Mut'im İbni Adi. Cübeyr İbni Mut'im'in babası bu. Cübeyr İbni Mut'im de ashab-ı kiramdan birisi. Genç sahabilerden birisi. El-Mut'im İbni Adi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Taif gezisi vardı, hatırlıyor musunuz? Üsame ile beraber. Taif'te de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşlanmıştı hani. Ama sıkıntının aslı neydi? İzinsiz çıktığı için müşriklerden tekrar Mekke'ye girmesine izin vermiyorlardı. Mekke'ye gelemez Muhammed dediler. Peygamberliğin kaçıncı senesinde? 11. Hatice validemizin ve Ebu Talib'in vefat ettiği sene. 12. senenin içi de olabilir. Müşrikler Mekke'ye sokmuyorlar. Taifliler kovdular, taşladılar. 70 kilometrelik bir mesafede sıkıştı kaldı Efendimiz. Yanında da Üsamesi. Safra Zeyd radıyallahu anh. De böyle Zeyd, Üsame değil. El-Mut'im İbn-i Adi müşrik bir adam. Ve müşrik olarak öldü gitti. İnsanlık olarak ağrına gitmiş bu. Size Muhammed ne yaptı da bunu sokmuyorsunuz Mekke'ye demiş. Kabe'nin önüne geçmiş, kılıcını elinden çıkarmış. Bakın demiş Mekkeliler. Ben Muhammed'in dininden değilim. Ama insanlığıma dokunuyor. Muhammed'in arkasındayım. Eman veriyorum Muhammed'e. Mekke'ye girecek ve dokunamayacaksınız demiş. Pehlivan bir adam. Var ya öyle filmlerde hani vurmayın lan çocuğa buradayım diye kahramanlık yapar ya kovboyun biri. Öyle bir kovboyluk yapmış. Müşrik. Ve ölürken de müşrik olarak öldü bu adam. Zor bir gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir insanlık yaptı. Efendimiz de Mekke'ye geri döndü. Haber gönderdi. Ben himayeme aldım, gelsin Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar 12. yılda olduğunu kabul edelim. 13. yılda hicret oldu. 2 sene sonra Bedir oldu. Aradan yaklaşık 4 sene geçti. Bu arada Mut'im İbni Adi öldü. Bu müşrik. O iyiliği de gitti onun. Efendimiz ona muhtaç da olmadı. Çünkü karşısına geçtiği adamları öldürdü Efendimiz zaten. Çukura attı onları Bedir'de. Gerisini de esir aldı. Ama dönüp ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ اِبْنُ عَدِيُّ حَيَّنْ سُمَّ كَلَّمَنِي ف۪ي هَا اُلَٰئِ النَّتِنْ Şu pislikler hakkında benimle konuşacak olsa, bana bir ricada bulunsa, لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ Mut'im'in hatırı için bırakardım bunları diyor. Vefa bu. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمُنْ Hatırı bu. Ayet böyle uygulanıyor. Ve bu hadis arkadaşlar, ya olur mu böyle bir şey filan, müşrikleri serbest bırakmak caiz mi peygambere filan edebiyat yapar hani bazıları. Yani Allah için yakalanmış esirleri peygamber bile salamaz, yasalara aykırı filan diye böyle bazen çok bilmişlik oluyor. Bukhari'de arkadaşlar 3139. hadis-i şeriftir bu. Bir roman bilgisi konuşmuyoruz. 3139. hadis-i şerifi Buhari'den okuyoruz. Özellikle davetçi Allah'ın adamı diye adeta bilinir. Davetçi eğer bu standardı yakalayamazsa kim yakalayacak? O sebeple وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ tıpkı وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ayetinde olduğu gibi davetçinin 1, 2, 3 diye saydığı ilkelerinden biri olacak. Nefsime ağır geliyor. Sen haksızsın ama filan yerde hoca efendi doğru söylüyor demiştin sen. Onun hatırına bunu kapatıyorum diyebilmelisin. Karı koca ilişkilerinde zaten Allah bunu bütün müminlere söylüyor. Sosyal ilişkilerinde, arkadaşlıkta, her yerde insanlık gördüğün bir yerde ölünceye kadar o insanlığa köle olmak zorundasın. Birisinin insanlığını gördüysen, sen onun insanlığına karşı insanlığına kölesin. dininden taviz vermediğin sürece şüphesiz. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Bu, الْمُطْعِمُ اِبْنُ عَدِيِّنْ sağ olması ve ricada bulunması halinde bu pislikleri bırakardım diyen Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi de ortada arkadaşlar. İkinci ayetimiz Kıyame suresinden بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرًا Ayetin Türkçesi şu. Bilakis insan kendisini iyi tanır. Mazeretler gösterse de insan kendini iyi tanır. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendisini iyi tanır. Velau elka ma'azira. Özürler, engeller, gerekçeler gösterse de. Gösterse de. Arkadaşlar, bu ayetten 4 sonuç çıkarmamız lazım davetçi olarak. Birinci sonucumuz, ama aslında dese de her insan kendini bilir. Haksız olduğunu bilir. Davetçi de yanlış yaptığını bilir. Davetçinin karşısında, vallahi hocam, sen diyorsun ama diye başlayan adam aslında kendini biliyor. Sen merak etme. Ayet çok açık. Herkes kendini bilir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا Bir sürü gerekçe gösterse de herkes kendini bilir. Dolayısıyla davetçi insanlar karşısındakilerin bu özel gerekçe oluşturmalarına aldanmayacaklar. Ama hocam, gene o bildiğini anlatacak. Zavallı. Hiç kimse zavallı değil. Hiç kimse de uğraşılmaması gereken kimse değil. Karşısındaki kim ve nasıl özür beyan ederse etsin, gerekçe gösterirse göstersin, davetçi bildiği şeriat kaidelerini esas alıp onu anlatacak. Karşısındakinin dizdiği gerekçelere, palavralara inanmayacak. Birinci kural. Bu ikinci olarak da bize gösteriyor ki وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرًا Bir sürü gerekçe gösterse bile بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْس۪ي بَص۪يرًا İnsanların senin okuyacağın ayetlere, hadislere karşı tuzakları olabilir. Sen hazır olacaksın. O ister tuzak göstersin, ister göstermesin. Senin psikolojik olarak buna hazır olman lazım. Buna hazır olmazsan sen, ya adam ne biçim tepki gösterdi diye ödün patlar. Tepkilere aldırmaman gerekiyor. Tepkilere aldırdığın zaman sıkıntıya girersin. Üçüncüsü, ayet ne diyor? Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendini tanır. Bu davetçi için de geçerli. Davetçi için de geçerli bu. Etki etmiyor sözün, konuşmaya vakit bulamıyorsun. İşte şunu düşünüyorsun. Mesela ben Allah rızası için söylüyorum. Sen de biliyorsun bunu Allah rızası için mi söylüyorsun, şöhret rızası için mi söylüyorsun, bunu herkes biliyor. İslam'a hizmet mi ediyorsun, tarikatına, vakfına, partine mi hizmet ediyorsun, bunu sen de bilirsin aslında. Belil insanu ala nefsihi basira. Ama menfaatine uygun olmaz bunu deşifre etmek. Belil insanu ala nefsihi basira. Bu davetçi için de çok önemli. Sadece karşısındakiler için değil, davetçinin kendisine de önemli. Ve arkadaşlar, dördüncü nokta bu. Belil insanu ala nefsihi basira ayetinden çıkaracağımız şey, davetçilerin tuzaklarından biri, davetçinin ilmi, hitabet, ihlası bir mesela 100 üzerinden 80 derecedir diyelim. 100 üzerinden 20 derecelikler davetçiye peygamber gözüyle bakarlar. Yok lan, dünyada işi benzeri yok bunun ya. Harika ya. Hatta ne 80'i? 8000'dir bu. Düşünürler. Hani şeyh uçmaz uçurur hikayesi var ya, bunun gibi bir şey. Belil insanu ala nefsihi basira ve le velka ma'azira ayetine iman ettikten sonra kendisini övenlerin karşısında davetçi tuzağa düşmez. Hocam, vallahi bir anlattın ki kendimizi cennette zannettik. Belil insanu ala nefsihi basira, o da bilir ki anlatamadığı bir sürü şeyler var. Biz de gayret ettik elhamdülillah. Evet evet, çok ihlasla anlattım zaten demez aptalca. Hayır. En iyisini Allah yapar. Kul olarak ben nasıl en iyisini yaptım ki diye kendini tanıyor olması lazım davetçinin. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendisini iyi tanır. Tanımalı. Tanımadıkça ne biçim insansın sen? 4 noktadan bu ayeti davetçi çalışmasının ilkelerinden biri haline getiriyoruz. 3. ayetimiz Hucurat suresinden, çokça duyduğumuz veda hutbesinde de yer alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin standartlarından birisi. İnne ekremekum indallahi etkâkım. Allah'ın katında en değerliniz, en takva olanınızdır. Bu ayet, Hucurat suresinin bu ayeti, hiçbir şekilde tartışmaya mecal bırakmadan, davetçinin, hocanın, öğretmenin, annenin, babanın, Allah rızası için herhangi bir iş yapan insanın ne için çalışması gerektiğini gösteriyor. En takva adam olmak, en takva adam yetiştirmek. Mesela bir davetçi, en müttaki kul olayım diye davet yapacak. Programını da etkâkum, en müttaki kulların yetişmesini sağlayacak program olarak yapacak. Alkolü bıraktırmak yetmez. Namaz kıldırmak yetmez. Etkâkum, en takvanız standardıyla yola çıkacak. Bu şu demek arkadaşlar. Davetçi, eğer 1000 metrelik bir koşunun 700 metresini hedef alırsa kendine, 300. metrede pili bitecektir ona. %50'yi bile yakalayamayacaktır. 1000 metrelik bir koşuda en azından 1000 metreyi hedef etmek lazım. Hatta 1500 demek lazım ki 1000'i yakalayabilesin. Allah'ın en değerli kulu etkâküm, takvada en iyi olandır. Davetçi içki içmesin yeter dediği zaman takvalık oluşmuyor ki. Bile bile davetçi standart düşürüyor. Kendi de erken yorulacak. Karşısındaki insanlar da yeter diyecekler erken bir şekilde. Davetçi, Kur'an-ı Azimuşşan'ın getirdiği standardı yakalamalı. Etkâküm. Davetçi için de inne ekremekum indallahi etkâküm, diploma, çalışma, hız, çok konferans verme, çok gezme değil. Etkâküm. Davetçi için de geçerli bu. Davet ettiği kimseleri de hangi düzeye getirmesi gerektiğini, hedefini belirtmek için de geçerli bu. Etkâküm. Ne yapmak istiyorsun bu toplumda sorusunun cevabını davetçi etka kullar yetiştirmek istiyorum. Takî, en takî kullar, müttakilikte en iyi durumda olan kullar yetiştirmek istiyorum demeli. Olur mu böyle? Böyle temenni etmekle ortaya çıkar mı bu? Hayır. Davetçinin vazifesi planladığı her şeyi gerçekleştirmek değildir ki. Peygamberler bile yaptıkları planları olduğu gibi pratiğe dökemediler. Hatta umumiyetle gerçekleştiremediler. Yapamadıkları şey peygamberlerin yaptıklarından daha fazladır. 10 kişi için uğraşmadı hiçbir peygamber. Bütün ümmeti için uğraştı. 10 kişiyle kaldı ama. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için bu geçerli değil. Umduğunun büyük bölümüne kavuştu. Bütün insanlık açısından bakıldığında o da kavuşamadı. Yunus aleyhisselam için geçerli ama. Kur'an'la sabit, balık olayından sonra kavmi topluca iman ettiler. Yani 100.000 civarında insan iman ettiler. Sadece Yunus aleyhisselam'da bu başarı söz konusu. Lut aleyhisselam'da 2, 3, 4 yani bir elin parmakları dolmuyor. Rakam olarak bakıldığında. Davetçinin vazifesi inne ekremukum indallahi etkaküm ayetini masanın başına koyup ayna olarak ona bakacak. Hedef olarak da o ayete bakacak. İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.